Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım ve mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta sosyal medya istihbaratı üzerine konuşacağız. Konuğumuz Kastamonu Üniversitesi'nden Doçent Doktor Tunay Kamer. Hoş geldiniz Tunay Bey.
Hoş bulduk Tolga Bey.
Öncelikle dinleyicilerimize sosyal medya adreslerimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Bugün konumuz sosyal medya istihbaratı. Aslında istihbarat deyince aklınıza böyle profesyonel bir istihbarat gelmesin. Sosyal medya üzerinden herkesle ilgili bilgi alabilir aslında. Hatta bununla ilgili bir kitap var, işte Dikizleme Günlüğü diye ya da işte Bauman'ın Akışkan Gözetim diye. Aslında hepimiz birer, yani kitapta geçtiği gibi birer gözlemci haline geldik. Ve yine stalk denilen şey aslında işte insanları stalklamak, insanları takip etmek, onları gözlemlemek gibi görünse de İngilizcesine baktığımız zaman aslında bir insana biraz zarar verme amaçlı takip etme ve onu gözetleme anlamına geliyor. Yani stalk aslında pek de masum bir kelime değil ve bir karikatür görmüştüm. Kuş var, tam arkasında da bir kedi var ve diyordu ki altında, takipçiniz her zaman sizi beklediğiniz şekilde takip etmiyor olabilir. Size zarar da verecek olabilir diyor. O yüzden sosyal medyadan bilgi almak, sosyal medyadan istihbarat sağlamak önemli bir şey. Tabii ki pandemiyle beraber sosyal medya kullanımı arttı. Artık eğlenmemiz, öğrenmemiz, her şeyimiz, sosyalleşmemiz hepsi tamamen gerçekten bu yeni mecralara kaymak zorunda kaldı ve bu alışkanlıklarımızı da devam ettiriyoruz. Peki bunun, bu durumun tehlikeleri nelerdir? Sonuçta tabii ki dijital yerliler var, yani internetin içine doğan genç nesil var. Fakat bunlarla sonradan tanışan insanlar var bile, dijital göçmenler. Bunları ne gibi tehlike bekliyor acaba Tunay Bey?
Şimdi Tolga Bey, sizin de ifade ettiğiniz üzere sosyal medya günden güne daha yoğun bir şekilde kullanılıyor. Hatta malumunuz VR Social diye bir uluslararası şirket her yıl bu verileri paylaşıyor. Bu yıl örneğin baktığınızda geçen yıla göre sosyal medya kullanıcıları kat ve kat arttığını gösteriyor zaten. Rakamlar da bunu söylüyor. Yani günden güne sosyal medya platformunu daha yoğun bir şekilde kullanmaya başlıyoruz. Ama şöyle bir durum var. Sosyal medyanın kullanımıyla birlikte artık sosyal medyada yapmış olduğunuz paylaşımlar, masumane bir şekilde yapmış olduğunuz paylaşımlar aslında sizin kim olduğunuzu, kişiliğinizin, profilinin açığa çıkarmak için müthiş veriler oluyor. Yani baktığınızda biz örneğin sokakta kendi fotoğrafımızı gönüllü bir şekilde dağıtır mıyız? Dağıtmayız. Veya işte evimizin adresini bağırarak herkese bir meydanda söyler miyiz? Söylemeyiz. Ama sosyal medyada bunu rahatlıkla yapabiliyoruz. Yani müthiş bir özgüvenle bizim hakkımızdaki tüm bilgiler, yani benim kaç çocuğum var, nerede çalışıyorum, arabamı ne zaman değiştirdim, tatile ne zaman çıkıyorum, ne zaman evlendim, evlilik yıldönümü ne zaman, hangi kitabım var, nelere gidiyorum, en sevdiğim yemek hangisi, bunların hepsini sosyal medyadan artık dediğim gibi gönül rahatlığıyla paylaşıyoruz. Paylaştığımız takdirde de bunları inceleyenler, yani çok basit bir düzeyde inceleyenler bizim hakkımızda fikir sahibi olabiliyor. Şimdi bunun neresi sakıncalı diye düşünebiliriz ama bu bilgiler dediğiniz gibi stalk kelimesine baktığınızda belki masumane bizim hakkımızda bilgi toplama ama altında aslında siber zorbalıkla ilgili bir takım olgu ve olaylar yatıyor. Yani sizle ilgili bilgi toplayarak size itibar suikastına uğratmak ya da size farklı fiziksel anlamda zararlar vermek için sizle ilgili bir takım bilgiler toplayıp ev adresinizi ya da iş yerinizi ya da çocuğunuzla ilgili bilgileri toplayarak size zarar vermeyi amaçlanıyor. Yani çıkış noktası baktığınızda bu. Ama şöyle bir durum var. Bu elbette az önce sizin dediğiniz gibi biz şu an istihbarat servislerinin kullandığı konulardan bahsetmeyeceğiz ama istihbarat servisleri de artık bunu kullanmaya başladı. Yani eskiden açık kaynaklı istihbarat dediğimiz ya da insan kaynaklı istihbarat dediğimiz sistemler sosyal medya istihbaratına doğru kaymaya başladı. Yani aslında istihbaratın tarihçesine baktığımızda da örneğin özellikle Fransız devrimiyle birlikte veya sanayi devrimiyle birlikte geliştiğini gözlemliyoruz. Özellikle Napolyon savaşlarında istihbaratın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Şimdi gelişen teknolojiyle birlikte sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle aslında normal yani bildiğimiz istihbarat servislerinin hepsi de bu sosyal medyadaki bilgilerden yola çıkarak bir takım hamleler yapıyor. Örneğin geçtiğimiz yıllarda şöyle bir haber de çıkmıştı. Filistin'de bir kız hakkınızı helal edin diye bir paylaşım yaptığı için Anında işte Mossad gidip evden kızı alıyor. Ailesine diyor ki bu bombalı bir eylem yapacak. Yani söylemek istediğim şu. Yapmış olduğunuz paylaşımlarla sizin aslında neyi yapmak istediğiniz, ne yapabileceğiniz, işte mevcut durumunuz, kimlerle görüştüğünüz hepsi açığa çıkıyor. Normalde şöyle bir şey de var, hatta istihbarat kuramlarında diyor ki bir insan bir kişiye ulaşmak istediği takdirde en fazla 6 basamakta ilerler. Yani sosyal medyada da bu yapıyoruz. Yani örneğin ben Tolga Akkuş Bey'i araştırıyorsam ne yapıyorum? Örneğin Tolga Akkuş TRT'de çalışıyor. TRT'de ile ilgili birine giriyorum onun hesabına. Oradan farklı bir şeye bakıyorum. Ortak arkadaşı kimmiş diyorum. Sonra farklı bir boyutuna bakıyorum. Onun müdürü kim, amiri kim derken Tolga Akkuş'un bulunmuş olduğu pozisyonu rahatla bulabiliyorum. Yani en fazla 6 basamakta
hangi
sizle
katta
ilgili
çalıştığımı bulabiliyorsunuz değil mi? Hangi katta,
evet,
koridorda,
yani
oda numaram kaç?
aynen bu bulunabiliyor. Artık zor bir şey değil. Bu dediğim gibi bu istihbarat servislerinin yapmış olduğu profesyonel bir arama ya da bilgi toplamayla alakalı da değil. Yani bireysel anlamda da yapabiliyoruz. Hatta ben izniniz olursa seminerlerinde bununla ilgili şöyle bir hikaye de anlatırım sıklıkla. İzniniz olursa onu anlatmak istiyorum.
Tabii ki hocam.
Şimdi bir eşi düşünün. Bir eş, yani eş karı koca bir sohbet ediyor. Telefonla arıyor daha doğrusu erkek olan kişi. Diyor ki bugün eve geç geleceğim. Arabam bozuldu. Arkadaşlarım beni bırakacaklar. Beni merak etme. Ben geleceğim diyor. Ve telefonumun şarjı bitmek üzere. Beni merak etme diyor eşine. Tam bu sırada eşi diyor ki seni kim bırakacak eve derken telefon tam kapanmaya yakın bir ses duyuyor arkadan. Yani yarı gerçek, yarı tam böyle sesin patladığı türden İpek bırakacak diye bir ses geliyor. Telefon kapanıyor. Kadın kocasını tekrar arıyor. Diyor ki, pardon, aradığında telefonun kapalı olduğunu görüyor. Birkaç kez daha arıyor. Artık kafasında birçok senaryo yazmaya başlıyor. Acaba İpek kim? İpek kim? İpek kim? Ben bu İpek'i nasıl bulabilirim? Kocasına da ulaşamıyor. Nerede olduğunu bilmediği için kimi arayacağını da bilmiyor. Şöyle bir aramaya başlıyor. Yani İpek'le ilgili örneğin eşimin sosyal medya hesaplarına giriyor. İşte farklı sosyal medya hesaplarında İpek diye bir takipçisi var mı? Olmadığını fark ediyor. Ne yapabilirim diyor. Acaba nasıl bulabilirim? Farklı bir sosyal medya hesabına yine bakılıyor. İşte malum şirketlerin kullandığı veya sizin CV'nizle ilgili veya şirketlerle ilgili araştırma yapılan farklı sosyal medya hesapları da var. Oraya giriyor. Eşinin çalışmış olduğu şirketle ilgilenir. Şirketi takip eden kimler var veya yazışanların hepsine bakıyor. Bulamıyor. En sonunda düşünüyor. Diyor ki eşi en son nereye gitmişti acaba? Gitmiş olduğu kafe ya da kuruluşa orada yer bildirimi yapan kişilerin listesine bakıyor. Yani kimler check-in yapmış. Baktığında orada İpek diye bir kullanıcı buluyor. Ve İpek'in işte adı, kullanıcı adından onun diğer sosyal medya hesaplarında araştırma yapıyor. İşte neler paylaşmış, kim nedir, acaba o mu değil mi diye düşünüyor. Başka bir sosyal medya hesabında yine o kişinin hesaplarını araştırıyor. Derken eski paylaşımlarına bakarken İpek arabasının olduğunu fark ediyor. Araba kullanırken, evine giderken bir yol yapımı olduğu için orada bir serzenişte bulunurken işte şu yolu, şu adresin yolunu neden kapattınız diye bir paylaşım yapmış. Diyor ki herhalde İpek burada oturuyor. Sonra farklı bir sosyal medya hesabından yer bildirimi yapılanlarla alakalı giriyor bir hesaba. Orada da İpek'in paylaşımlar yaptığını gözlüyor. Gerçekten o mahallede oturduğu, Google'dan o harita bilgilerine bakarak o mahallenin resimlerine bakabiliyor. Sonra gidiyor gece taksiye atlayıp o mahalleye gidiyor. Gittiğinde işte direkt İpek'in ziline basmak yerine, çünkü kapı numarasına kadar öğrendiği için, bir üst komşusunun ziline basıyor. Yani çünkü amacı kocasının herhangi onu kendini aldattığı ile ilgili düşüncesi olduğu için komşusunun ziline basıyor. Diyor ki ben İpek'in arkadaşıyım, ziline bastım ama açmadı. Açabilirseniz ben İpek'i ziyaret etmek için gelmiştim diyor. Komşusu da İpek'i komşusunun adını duyduğu için gönül rahatlığıyla kapıyı açıyor ve kadın giriyor. Kapının zilini çalıyor. Kapının zilini çaldığında içeride kocasıyla İpek'in olduğunu görüyor. Olayın geri boyutu önemli değil. Söylemek istediğim şu. Yani çok basit bir yöntemle dahi kocasının onun aldattığını ispatlayabilecek bir duruma gelebiliyor kadın. Yani sosyal medyadan yapmış olduğunuz paylaşımlarla ya da etkileşimlerle onun kimle iletişime geçtiğini, kimle etkileşimde bulunduğunu, nerede bulunduğunu, zevklerinin ne olduğu, arabasının ne olduğu, ya da hangi serzenişte bulunduğu, nelerden hoşlandığı gibi bütün bilgilerle sizin hakkınızda bilgiler çıkarabiliyor. Veya ben örneğin birini işte merak ediyorum, Tolga Akkuş, araştırıyorum. Tolga Akkuş neyden hoşlanır, hangi yemekleri yer, hangi rengi sever?
Siz beni ele vereceksiniz yani. Herkes hakkımdaki her şeyi bulacak benim hakkımdaki örneklerle.
Estağfurullah, farklı isim olmasın diye özellikle sizin isminizi evet, veriyorum. Hocam. Hani evet, farklı hocam. Bir açıdan sakınca olmasın diye. İstediğiniz takdirde bunlar bulunabiliyor. Bir de bunu dediğim gibi profesyonel anlamda sosyal medya istihbaratını kullanan istihbarat servisleri kullandığında yani sizle ilgili aslında hiçbir bilginin gizli kalmadığını görüyoruz. Hatta Çin bununla ilgili Suseim'de bir proje başlattı. Suseim aslında ekonomik kaygılar. Hani biz bankadan kredi çektiğimizde veya da kredi kartı ödemelerimizi tam olarak yapmadığımızda kredi notumuz düşüyor ve bize kredi verilirken o notlara bakılarak kredi teklifinde bulunuyor banka. Mutlaka bilir dinleyicilerimiz. Böyle bir durum da söz konusu. Yani orada yapmış olduğunuz etkileşim, paylaşımlar, sosyal medyadaki tüm şeyler sizin aslında notunuzu hesaplıyor. Yani ülkenizle ilgili olumsuz bir durumda bulunacak mısınız, bulunmayacak mısınız ya da etkileşimde olduğunuz kişiler kimler? Özellikle malum Doğu Türkistan meselesi kanayan bir yara ülkemiz için. Doğu Türkistanlılar için özellikle bu Suseim müthiş bir veri olarak kullanılıyor. Yurt dışına gönderip veya tekrar Çin'e girip girmemesiyle ilgili kararlar o Suseim'den alınan raporlar çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Yani aslında bu sosyal medya intelligence dediğimiz işte sosyal medya istihbaratı olarak Türkçe'ye çevrilen kavram 2012 yılından beri aslında istihbarat servisleri tarafından da yoğun bir şekilde kullanılıyor. Zaten bizim hayatımıza malum 2000'li yıllardan itibaren sosyal medya yoğun bir şekilde girdi. Hatta şöyle düşünün Tolga Bey, dinleyicilerimiz muhakkak bana hak verecektir. Facebook'u biz niye kullandık? Örneğin anneannem dahi kullanırken hacı arkadaşlarını bulmak için kullanmıştı. Yani veya biz eski lise arkadaşlarımızı bulalım, geçmişe dönük arkadaşlarımızı bulalım diye girdik. Oraya girdiğimizde onların evlendiğini, çocuğunun olduğunu, işte ne bileyim Adana'da yaşadıklarını, kimisinin İstanbul'a taşındığını sosyal medya paylaşımlarından öğrendik. Yani çok basit düzeyde de öğrenebiliyoruz ama istediğimiz takdirde bir zaman ayırdığımız zaman o kişinin profiliyle ilgili veya neler yaptığını, nelerden hoşlandığını, işte nasıl bir ailesinin olduğu, hangi mesleğe ait olduğunu, zevkleri, renkleri, aklınıza ne geliyorsa aslında tüm bilgiler maalesef biz masumane bir şekilde paylaştığımız için araştıran kişiler bizim hakkımızda net bilgiler ellerine geçirebiliyorlar Tolga Bey.
Dijital Dünya devam ediyor.
Bugün mahremiyet çok önemli ve evimizdeki evet. Elektrikli süpürgeler aslında evimizin krokesini çıkartabiliyor artık internete bağlı. Zaten genel olarak nesnelerin internet teknolojisiyle evimiz bir siber saldırıya hazır hale geliyor. Buzdolabımız, televizyonumuz, elektrikli süpürgemiz, yarın belki damacanamız, zaten cep telefonumuz, saatimiz, kulaklığımız hepsi internete bağlı ve gittikçe internete bağlı bilgisayarımız, evde internete bağlı o kadar çok kamera, mikrofon ve hareket edebilen şey oluyor ki bunlar aynı zamanda büyük bir veri zafiyetinde ve büyük bir güvenlik açığını da beraberinde getiriyor değil mi hocam?
Aslında kesin de çok güzel bir örneklendirme yaptınız. Yani şu an nesnelerin internetiyle birlikte internete bağlı olmalarıyla evinizde ne kadar işte alan olduğunu, işte evinizi hangi sıklıkla temizlediğiniz veya işte evinize bir temizlikçi geldiğinde dahi yanılmayacağınız veya kapıcı siz yokken apartmana birini aldığınız düşünün. Ne bileyim veya çocuğunuzu kandırmak için kullanılabilecek birçok veri aslında arşivleniyor. Yani şöyle hep şu klasik bir laf vardır ya, yani bir şey ücretsizse asıl aslında şey olan sizsiniz yani. Tam kavramı hatırlayamadım, çok özür dilerim. Yani bir şey ücretsiz kullanıyorsanız aslında sizden kar elde ediyor. Çünkü sizden
topladığı verileri... Bir şey ücretsiz, evet, ürünsüzsiniz.
Ürünsüzsiniz, çok güzel, çok teşekkür ederim. Dolayısıyla yani toplanılan veriler aslında sistematik bir şekilde analiz edilerek yapay zeka teknolojileri veya makine öğrenmesiyle dediğim gibi sizin hakkınızda çok müthiş artık bireyselleştirilmiş reklamlara doğru da gidiyoruz. Yani yani size ait örneğin Google'da örneğin Tunay Kamer diye aradığınızda aslında karşısında yani nasıl diyeyim dinlemiş olduğu müziği dahi bazen önerebiliyor. Arama motorları diğer bilinenin haricinde farklı bir arama motoruna girseniz dahi sizle ilgili birçok bilgileri veriyor. Hatta siz bunları yani genelde kullanıcılar direkt ismini yazıyor. Yani farklı Yani siz bilirsiniz, DORP dediğimiz farklı kısıtlamalar getirdiğiniz takdirde birebir sizinle ilgili istediğiniz veriye anında ulaşabiliyorsunuz. Hatta ben bazen sosyal medyada kendi web sitelerini yapanlar var. Yani bunu tam güvenli hale getiremedikleri için o FTP dosyalarında şifrelerini saklayan kişiler de var. Yani belli DORP'lar gerçekleştirerek aslında ben onların şifrelerine dahi ulaşabiliyorum. Bazen tanıdığım olunca uyarıyorum. Yani ara sıra bakın, hackerlık falan yapmıyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Bazen baktığınızda dediğim gibi o kadar çok kişisel bilgileri paylaşıyoruz ki ya da malum Deep Web'de bilmiyorum kullanan dinleyicilerimiz var mıdır? Orada basit bir arama yaptığınızda aslında Türkiye'de bir bilgisayara erişim noktasında ne kadar açık bilgisayar olduğunu rahatlıkla bir arama motorundan tespit edebiliyorsunuz. Yani aslında biz dijital kültür diyorum ben buna. Tam anlamıyla dijital geldi dediniz ya, dijital göçmen kavramı kullanılıyor. O kültürü tam olarak benimsemeden aslında bilgisayar hakkında çok şey bildiğimizi ya da o işte nesnelerin interneti dediğimiz şey hakkında çok şey bildiğimizi düşünüyoruz. Aslında bilmiyoruz. Dolayısıyla yapmış olduğumuz davranışlar kayıtlar halinde kaldığı için bilgisayarda şunu söylemek istiyorum. Sizinle ilgili aslında her şey, yani şifrelerinize kadar her şeyi aslında tespit etmek için hacker olmaya bile gerek yok. Bir de dediğim gibi bunu istihbarat servisleri yapıyorsa zaten sizinle ilgili tüm bilgiler ele geçirilmiş oluyor. Hatta ben olayı şu boyutuna da birazcık çekmek istiyorum, bu özellikle sosyal medya istihbaratını. Malum algı yönetimleri gerçekleştiriliyor sosyal medya hesap, dezenformasyonlar gerçekleştirilebiliyor. Yani bunu resmi olarak örneğin açıklandı. Bir uluslararası istihbarat servisinin 17 tane elemanı sürekli gün içerisinde belli paylaşımlarda bulunarak insanların tepkilerini de ölçüyormuş. Yani bu Google'da arama motorlarına yazdığınızda zaten çıkacak bir haber. Bunu yalanlamıyorlardı, yani bildiğimiz bir istihbarat servisi bunu yapabiliyor. Bir de malum geçtiğimiz yıllarda Arap Baharı diye bir şey yaşandı Mısır'da malum. O dönemlerde baktığınızda 5,5 milyon işte sosyal medya kullanım hesabına bakıyorsunuz, 8,5 milyona çıkıyor bir anda. Ya da Libya'da gerçekleşen farklı olaylara bakıyorsunuz, İlk aylarda o olaylar gerçekleşti, 600 bin kişi bir anda sosyal medyayı daha yoğun bir şekilde kullanıyor. Dolayısıyla hani şunu söylemek istiyorum. Bu sosyal medyalar aslında kitleleri etkilerini araştırmaya yönelik birçok veri de veriyor. Yani sosyal medyada ne kadar çok tepki veriyorsanız ona göre işte karşı muhalif dediğimiz güçlerin olup olmadığını aktif, tabii bunlar ayırt edilebiliyor belli algoritmalarla, hani gerçek hesap, bot hesap, yani toplumsal olaylarda aslında bu sosyal medya istihbaratı yoğun bir şekilde kullanılıyor. Söylemek istediğim bu.
Sosyal medya mecraları için ben hep şu söylemi dile getiriyorum. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Şimdi dünyanın en popüler video mecrasına ben 3000 tane video yükleyebiliyorum. Bana 3000 video hakkı veriyor ve çok yüksek videolar. Ben bu 3000 videoyu 4K şeklinde yüklesem belki de 10 tane hard disk satın almam gerekiyor. Yani 10 tane hard diski belki de bugünün parasıyla 2000 liraya alacağım hard disk yerine ben oraya bedava yükleyebiliyorum ve anlık olarak buluttan ulaşabiliyorum. Peki neden? Nereden geliyor bu değirmenin suyu? İşte aslında dediğiniz gibi bir yerde ürün ücretsizse aslında oradaki ürün biziz. Biz sosyal medya mecralarında aslında bir döviz bürosu gibi çalışıyor bu mecralar ve bizim dikkatimizi ve zamanımızı reklam verenlerin parasıyla değiş tokuş eden bir yer ve tabii ki önceden böyle çalışırken şimdi tamamen seçim mimarisi üzerine çalışan ve bizim fikirlerimizi manipüle ederek bize dayattıkları fikri bizim fikrimizmiş gibi bize empoze etmeye çalışan bir aslında dijital diktatörlükle karşı karşıyayız. Sonuçta bunlar 5 tane en büyük şirket ve bu 5 şirket gerçekten bizim düşünce yapımızda değiştirmeye çalışıyor. Peki sosyal medya istihbaratı konusuna geri dönecek olursak, internette bizim neleri paylaşmamamız gerekiyor ve özellikle aile fertlerimizle hangi konularda uyarmamız gerekiyor? Ya da sosyal medya hesaplarımızı kitlememiz mi gerekiyor? Herkesi açık hale getirmemiz ya da orada neyi paylaşmamamız gerekiyor?
Şimdi özellikle şunun altını çizelim. Yani sosyal medyada paylaşmış olduğunuz şeyler aslında gizli kalmıyor. Sadece bilincil kaynaklar anlamında hani sosyal medya hesaplarınız gizliyse herkese açık değilmiş gibi düşünülüyor ama aslında bunu da açan birçok sosyal medyada uygulamaların olduğunu biliyoruz. Yani arama motorlarına yazdığımızda çıkıyor. Hatta ben üniversitede öğrencilerime de soruyorum, bazen hesaplarınızı gizliyor musunuz? Hocam gizlenen hesaplara bile bir uygulamayla diyor bakıyoruz kimler ne paylaşmış. Yani bir arkadaşına bakmak istiyorsa ya da hoşlandığı birine bakmak istiyorsa daha da açık söylemek gerekiyorsa öğrenebiliyor. Yani zor bir şey
o
değil ama.
O uygulamaların çalışma prensibini ben öğrendim. Siz biliyor musunuz bilmiyorum ama anlatabilirim aslında dinleyicilerimize. Hemen
buyurun tabii ki.
Hemen araya giriyorum çünkü önemli. Şöyle, siz o uygulamaya kendi hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Kullanıcı adınızla şifrenizle. Ve benim hesabım gizli diyelim. Siz de beni takip ediyorsunuz. Siz başka birini görmek için oraya girdiniz. Ve beni takip ediyorsunuz. Ve birisi benim adımı yazdığı zaman siz de beni takip ettiğiniz ve oraya şifrenizi verdiğiniz için benim hesabımı başkası görebiliyor. Siz de görmek istediğinizi görebiliyorsunuz. Aslında bu bir nevi dijital Ponzi şeması. Yani
kesinlikle.
Herkes şifresini feda ederek, hesabını riske atarak görmek istediği hesapları görüyor ve böyle çalışıyor aslında. Bir anda binlerce hesabı yutabilecek bir şey. Sakın bu uygulamalara girmeyin demek istiyorum
kesinlikle,
dinleyicilerimize.
Kesinlikle çok çok güzel bir uyarıda bulundunuz. Aynen öyle. Hatta bu işin kazananı da o platformu yönetenler. Yani dolayısıyla hem A kişisinin hem B kişisinin aslında oraya giren herkesin tüm bilgilerini toplamış oluyor. Bir nevi kazançlı olan aslında o uygulamayı piyasaya süren kuruluş olmuş oluyor baktığınızda. Şimdi biz kendimize kar etmiş oluyoruz ama aslında tüm bilgilerimiz biz onlara buyurun ben bunları size veriyorum, kendi bilgilerimi size veriyorum ama bana o bilgileri de verin. Yani karşılığını alarak gerçekleştirilen bir eylem olarak. Yani şunu söylemek istiyorum, tabii ki elbette uyarılarımız olacak bu noktada. Yani fotoğraf paylaşırken hep şunu söyleriz zaten, sosyal medyada aslında çok sevinçliyken, çok canımız sıkkınken kesinlikle paylaşımda bulunmamamız gerekiyor. Çünkü o an biz olmuyoruz. Yani normal durumlarda paylaşım yapmaya başladığınızda aslında sosyal medyada paylaşım yapma oranınızın giderek azaldığını gözlemlemeye başlıyoruz. Yani bunu denesinler örneğin dinleyiciler bir denedikleri takdirde. Yani çok sevinçliyiz örneğin. Çok mutlu olduk hemen paylaşıyoruz ki birileri de o mutluluğumuzu paylaşsın diye. Ama sonra bazen düşünüyoruz bunu niye paylaştık diye. Veya çok üzüntülüyüz, stresteyiz ya da hiç istemediğimiz bir olayla karşılaştık. Buna bir öfkemizi göstermek için bazı şeyler paylaşıyoruz ya da birilerine mesaj vermek istiyoruz, gizli mesaj. Bu tür paylaşımları da önermiyorum. Dediğim gibi yani baktığımızda işte sizin neden hoşlanmadığınızı ya da size kimlerin kötülük yaptığını ya da sizlerin nelerin mutlu ettiğini hepsini gösteriyorsunuz. Dediğim gibi yani sokakta bunları biz bağırarak ya da elimizde kendi fotoğraflarımızı, çocuğumuzun bilgilerini, iş yerimizi, arabamızı paylaşmadığımız için burada da aslında birazcık düşünmek gerekiyor. Yani sosyal medya kullanımı elbette fotoğraf paylaşımı yoğun bir şekilde kullanılıyor. Hatta sadece bununla ilgili bir sosyal medya platformu dahi var. Sadece fotoğraf paylaşma ile ilgili ama dediğim gibi bir de şöyle bir özenti var. Yani özellikle bu yani Z kuşağı kavramı kimisi karşı çıkıyor, kimisi karşı çıkmıyor ama hani genç nesil diyelim daha genel itibariyle. Genç nesile baktığımızda yoğun bir şekilde sosyal medya platformlarını kullandıklarını gözlemliyoruz. Yani şöyle bir durum da var. Bakın aslında şu örneği vermek istiyorum. Daha da açmak gerekiyorsa. Yani sosyal medyada o kadar çok resim paylaşılıyor ki şöyle bir bilgi de var. Deniyor ki çocuk artık doğumhanede yani doğumdan çıkar çıkmaz ortalama, dünya ortalamasını söylüyorum bunu. Literatürde yeri var. 40 tane fotoğrafı çekiliyormuş. Bakın çocuğun daha doğumhanede yani dünyaya gözleri açtığı andan itibaren 40 tane ortalama fotoğrafı çekiliyor. Daha sonra çocuğun yürüyüşü, işte tuvalet eğitimini, ilk yemeği, kıyafeti, doğum günü, şu bu derken çocuğun aslında şey düşünmüyor aile. Diyor ki çocuğuma bir arşiv oluşturuyorum diyor. Ama ileride çocuğun hoşuna gitmeyecek birçok şeyi paylaşmış oluyorsunuz. Ve şöyle düşünüyor, diyor ki hocam ben oradan silerim. Yani sosyal medya platformundan sildiğiniz takdirde silindiğini düşünüyoruz. Aslında silinmiyor. Yani paylaşmış olduğunuz, internette yüklediğiniz bir bilgiyi yüklemek çok kolay, kaldırmak çok zor. Dolayısıyla yani paylaşım yaparken hep söylüyorum, iki kez düşünmek lazım. Niye ben bu paylaşımı yapıyorum? Ya da bu fotoğrafı neden herkes görsün? Bazısı dediğim gibi iyi niyetli olarak iki hesap açıyor. Diyor ki biri herkesin gördüğü bir hesap olsun, biri aile hesabım olsun, o kapalı olsun. Belki bu kişisel anlamda güzel bir önlem. Yani herkese açık olmayan bir sistem dahilinde gerçekleştiriliyor. Bu yapılabilir mi? Diğerine göre daha makul olduğunu düşünüyorum ama sosyal medyayı kullanmak demek de aslında çok yanlış bir söylem oluyor. Yani günümüz koşullarında sosyal medyayı kullanmamak mümkün değil. Yani aslında herkesin bir sosyal medya hesabı yok. Aslında birkaç tane de hesabı olduğunda biliyoruz. Günden gün geçtikçe farklı platformlarında aynı anda birçok platformu kullandığını da biliyoruz. Ama burada dediğim gibi paylaşım yaparken birazcık daha sakin olarak, sakin kalarak, sakin olduğumuz dönemlerde daha doğrusu paylaşımlarda yapmak daha yararlı diye söyleyebiliriz Tolga Bey.
Günümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi aslında internet okuryazarlığının yeterince gelişmiş olmaması ve zaten her programın sonunda söz buraya geliyor. İnternet okuryazarlığı, yeni medya okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı ve gerçekten anlattığınız her örnek bizim için, dinleyicilerimiz için gerçekten çok önemliydi. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Benim için keyifli bir sohbet oldu. Eminim dinleyicilerimiz için de öyle olmuştur.
Ben teşekkür ederim. Benim için de gerçekten hani zaman su gibi akıp geçti derler ya, gerçekten su gibi akıp geçti. Teşekkür ederim davet ettiğiniz.
Ben teşekkür ederim. Veda ederken ne söylemek istersiniz kapanış cümlesi olarak?
Dediğim gibi sosyal medya artık vazgeçilmezimiz haline geldi ama sosyal medyada yapılan paylaşımları yani bir slogan şeklinde söyleyecek olursak masumane şekilde paylaşmış olduğumuz aslında o paylaşımlar sonuç olarak pek de masum neticeler açığa çıkarmıyor. Dolayısıyla paylaşım yaparken iki kez düşünmek gerekiyor.
Evet. Benim de bir kitabım var. Kitapta şöyle bir cümle vardı. Şöyle bir cümle yazmıştım. Sosyal medyada bir paylaşım yaptığınız için kimse size madalya takmaz. Fakat büyük sorunlar oluşabilir. O yüzden aslında paylaşım size bir şey kazandırmaz. Çok şey kaybettirebilir. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor ve o tuşa basarken paylaş tuşuna sanki 1 milyonluk bir kitabın son baskısının onayını veriyormuş gibi her paylaşımda buna dikkat etmemiz gerekiyor. Tunay Bey, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Dinleyicilerimiz için, kendileri için ve aileleri için de önemli bilgiler aldıklarını düşünüyorum. Katıldığınız için teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Bu hafta konuğumuz Kastamonu Üniversitesi'nden doçent doktor Tunay Kamer'di. Kendisiyle sosyal medya istihbaratı üzerine konuştuk. Aslında sosyal medyada nasıl güvenli olabiliriz? Bu engin okyanusta bir vahşi batı gibi kuralların henüz oturmadığı ve hukukun maalesef tüm dünyada bu konuda geriden geldiği, hızına yetişemediği bu teknoloji dünyasında kendimizi ve sevdiklerimizi nasıl koruruz ve nasıl daha güvende oluruz? Tunay Hocam'la bugün bunu konuştuk. Dijital Dünya'yı dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Dijital Dünya'da yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.